Herkese merhaba. Üretim Kaydının bu bölümüne hoş geldiniz. Ben Ece. Bugünkü konuğum da Fatma Nur Kaptanoğlu. Kendisi 3 kitap yazmış ve yayınlamış bir yazar. Fatma Nur hoş geldin.
Hoş buldum.
Nasılsın?
İyiyim. Biraz heyecanlıyım. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim ve ben de gerçekten çok heyecanlıyım çünkü bu kadar yani yıllar geçmiş ve 3 farklı kitaba dair konuşabileceğim böyle kafamda bir sürü soru olan bir bölüm var. O yüzden böyle ben de heyecanlıyım ve aşırı motiveyim. Hemen böyle aslında ilk sorumla başlamak istiyorum.
Tabii.
İlk yazdım dediğin anı hatırlıyor musun? Ve böyle o ilk öykünün ne olduğunu ben evet galiba yazabildim artık dediğin o ilk anı hatırlıyor musun diye merak ediyorum.
Şimdi bu benim için birazcık başlangıcı çok ileride olan bir hikaye. Gerçekten okuma yazmayı ilk öğrendiğim andan beri yazan biriyim. Yani yazmaya ve okumaya sürekli aç olan biriyim. Hatta bundan işte bir yıl, 2 yıl önce bir tane hatıra defteri bulduk annemle. Böyle 2. sınıftayken ağaçlara ve kitaplara şiir yazmışım ama yedili hece ölçüsü, işte A, A, B, A uyaklar yani her şey harika. Bunların hiçbirini bilmeden yapıyorum ve altına şunu yazmışım. Yazar şair Fatma Nur Kaptanoğlu ve 2 E yazıyor altında. Hani o kadar içimden gelen bir durummuş ki bu. Anne mesela dedi, sen bunu nasıl fark etmedin? Ne ki ya ne bileyim kitaplardan baka baka yazmışsındır gibi düşündük dedi. Ve aslında yolculuğumun tabii ki de o zamanlar çok net hatırlamasam da o zamanlara kadar dayandığını bu hikayelerle karşılaştıkça daha net bir şekilde fark ediyorum. Ama şuna emindim mesela ortaokul 1. sınıfta böyle tabii Marmaris'teyim ben küçük bir yer. Orada böyle hani atölyeler işte çocuklar için herhangi bir yazıyla alakalı gelişimle ilgili herhangi bir şey olmadığından dolayı ben de belirli bir gün haftaların bütün yarışmalarına katılıyordum ilçedeki. Ve hepsinden kompozisyon ya da şiir ödülü alıyordum. Yani evde 30-35 tane böyle plaketimiz var çok saçma bir şekilde. Bu tamamen ispat gayesiyle yapılan bir şey. Ebeveynlere karşı kendimi ispat et. Yani bakın ben yazar olacağım. Çünkü karar vermiştim yazar olmak istiyordum. Ama beni ciddiye almıyorlar. Yani bunu bir hobi gibi gördükleri için o zamandan beri böyle onlara karşı hep bir ispat gayesiyle sürekli. Yani 10 Kasım'ından tutun obeziteyle savaşa kadar bütün o belirli gün ve haftaların yarışmalarına katılıp her seferinde derece almak ve bunun benim için aslında gelir geçer bir şey olmadığını yani kolay geçer bir şey olmadığını anlatmaya çalışmak ilk bu tabii ki adımlarım kendimce en büyük adımlarım. Çünkü küçük bir kasabadasın, canı çok sıkılan bir çocuksun, kitap okuyor, kitap en büyük kurtarıcımdı. Bunu birçok söyleşimde söyledim zaten. İyi ki vardı çünkü bana bambaşka bir kapı gösterdi. Yani taşıdığımız kalbin bile farklı atabileceğini kitaplar sayesinde öğrendim. Tam bu noktada da bu kurtarıcıyı tutup hani ben buyum, bu olacağım diyorsunuz ama çevrenizde örnek alabileceğiniz kimse yok. Sizi bunu dile getirdiğinizde sizi ciddiye alan biri yok. Bu yüzden de sürekli bir ispat halinde oluyorsunuz. Ama kararımı gerçekten o kadar küçükken vermiştim ve zaten Türk Dili ve Edebiyatı okumamın sebebi öğretmen olmak değil, Türkçenin yolculuğunu keşfetmekti yani. Öğretmenlik yaptım 1-2 yıl. Sonra bıraktım zaten öğretmenliği. Şu an dijital bir ajansta çalışıyorum. Kreatif direktör olarak çalışıyorum. Ama asıl amacım o yani. Türkçe neydi? Nasıl başladı? Nelere evrildi? Ne noktaya geldi? Ve aslında hangi noktalara gidebilir görmek. Yani Türkçenin yolculuğunu keşfetmekti. Tabii bölüm çok istediğim şeyleri vermemiş olabilir ama tabii ki de bir kapı açtı yani. Türkiye'de her bölümde olduğu gibi. Yine olsa yine okurum ama. Zorlansam da keyifliydi. İşte tam olarak yazdım. Bu bence çok mümkün değil. Her kitapta aslında bu sefer oldum dedikçe ve bir sonraki eserim yani yazdığım şey ortaya çıktığında asıl bu oldu diyorum. Ve bence bu hep böyle devam edecek gibi hissediyorum. Sadece herhalde artık yazdıklarımı insanlarla paylaşmak ve bunların tabii ki belirli bir gün haftalar dışında olan konularda yazdığım şeyleri insanlarla toplumla paylaşma ihtiyacını o dürtüsünü içinde hissettiğimde galiba yazdığım şeyler artık paylaşılmalı, okunmalı ve diğer insanlara da ulaşmalıyı o zaman fark ettim. Bu da işte üniversite 1. sınıf diyebilirim. Daha çok edebiyat dergilerinde yazma çalışmalarımın başladığı zamanlar.
Çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Biz yani o kadar benzediğimiz noktalar var ki şu an böyle kafamda bir sürü soru belirdi. Böyle bir şey söylemeni beklemiyordum açıkçası. Yani bu kadar çocukluğa gideceğini beklemiyordum.
Abi ben çok... de beklemiyordum. Öyle oluyor. Gerçekten hani benim için tesadüfi bir şey değil kitap yazmak, yazar olmak. Bu çok istediğim ve üzerine uzun uzun çalıştığım, isteyerek çalıştığım bir süreç. Ve öyle de devam etsin çok istiyorum tabii.
Devam edeceğine eminim bu arada. Ben de şunu söylemek istiyorum. Ya sen kendinden bahsederken ben de böyle kendi yolculuğumu ve bugün hani bugüne gelmemi böyle düşündüm hızlıca. Tabii bazı şeyleri şu an hemen keşfetmedim ama şöyle bir şey oldu aslında. Bende de seninkine benzer bir hikaye ama çok daha farklı noktaları var. Çocukken ben de aynı şekilde yazar olacağım diyormuşum. Ve böyle herkes hani olma, hani yazar olmak çok böyle hani geçinemezsin gibi bir şey söyleniyormuş. Düşünsene küçük yaşta böyle bir şey söylesin ama sana böyle bir şey söyleniyor. Evet. İlk yazdığım şiiri böyle geçen üzerine düşündük böyle. Ben de annemle konuştum. Ha, o da aynı şey söylüyor. Çocukken yazar olmak istiyordum dedi. İlk yazdığım şey radyolar üzerine bir şiirmiş mesela. Böyle radyolara radyolara böyle övgü yazmışım. Ve böyle o kadar ilginç ki mesela geçen de 2-3 sayı önce yani Birikenler diye bir sayı yayınladığımda böyle müziğin işte susturulmasına dair bir şeyler yazmak istemiştim. Böyle hep radyolara gitti aklım. Hani böyle o radyo dinlediğim yaşlara gitti. Ve hakikaten aslında o yıllarda bile böyle bir dışa vurma biçimim buymuş. Senin aksine de diyorsun ya mesela ispat etmek, kendimi göstermek istemiştim belirli gün ve haftalarda. Ben de küçük bir şehirde doğup büyüdüm. Bende de tam tersi bir durum vardı aslında. Evet hani Ece yazabiliyor, edebiliyor. Hadi onu biraz daha hani o çıksın, o yetsin gibi bir şey vardı. Ve ben böyle ilk şiir okuma etkinliğimde böyle ağlayarak sahneden inmiştim. Çünkü mikrofondan kendimin sesini duymak beni çok üzmüştü. Ve bugün hani gerçekten daha birkaç gün önce bunu düşündüm. Şu an podcast yapıyorum. Mikrofonla bir iş yapıyorum. Ben o mikrofon fobimi bir anda nasıl yendim? Çünkü yıllarca devam etti bu. Hani üniversitelerde, söyleşilerde bile mikrofonla soru soramayan biriydim ben. Hani o sesimi mikrofondan geri duymayı sevmiyordum. Şu an böyle sesimi editliyorum yani. Sürekli duyup böyle sesimle evet. Oynayabiliyorum. Çok ilginç bir seviyeye geldim. Burada üniversite eğitimine aslında gelmek istiyorum. Benim Türk dili seçme sebebim şuydu. Sen dedin ya Türkçenin yolculuğu diye. Çok hoşuma evet. gitti bu. Benim de şuydu mesela. Okuyacak çok şey var. Ve hani ben bunlara yetişemeyeceğim. Ve ben başka bir bölüm okursam buna çok ket vuracak. Yani ben bir türlü yetişemeyeceğim. Hep yetişemediğim hissiyle olacak. En azından bölümünü okursam bunun üzerine okuyor olmak bir anda hani beni tatmin eder dedim. Tabii ki de böyle olmadı.
Yani... Tabii ki de böyle olmuyor. Yani sakın yapın unutma. Bunu söylemek istiyorum. Her fakülteye ve üniversiteye göre değişebilir bu durum. Benim üniversitem için yani ben Tanpınar'dan sonrasını görmedim. Hani ben zaten şuna, sen de muhtemelen. gerçekten Ahmet Hamdi Tanpınar'la edebiyatı bitirdim. Ve onun öncesindekiler, güncel olan hiçbir şey neredeyse yoktu. O tamamen kendi okuma ihtiyacınızla pertinleyebildiğiniz bir şey. Yaşamayan bir sürü dil görüyorsunuz zaten. Ama dediğim gibi beni Türkçenin yolculuğu konusunda memnun etti. Ama senin daha büyük hayal kırıklıkların olmuştur diye düşünüyorum bu okumayla ilgili söylediklerinden sonra.
Ya öyle, yani şöyle bir şey vardı. Tanpınar'dan sonrasında evet bir nebze daha görebildik. Dördüncü sınıftayken ve benim dördüncü sınıfa gelebilmem zaten çok uzun sürdü. Yani o kadar çökezledim ki dörde girene kadar. O yüzden üniversitedeki son senem çok daha iyi ve verimli geçti diyebilirim. Ama o zaman gelene kadar çok zorlandım. Ve şey var böyle, sen dilin yolculuğundan bahsediyorsun. Biz de yazmanın yolculuğu üzerine o kadar konuşuyoruz ki sana zaten ileride bununla ilgili de bir soru soracağım. Okuma biçimimin değişmesi, yani okuma açlığımı hiçbir şekilde giderememem ve böyle okuduğumla bir his kuramamam. Çünkü çok sürekli teorik yaklaşmak, sürekli onunla ilgili şeylere bakıyor olmak. Böyle yazmanın o evet romantik yanı diyorum ben buna ama benim istediğim şey bu. Yazabiliyor olmakta da almak istediğim tatmin bu. Bundan o kadar uzaklaşmıştım ki hani mezun olmam 2019 ama şu an 2021'deyiz ve ben ancak tüm bu şeylerden sıyrılıp artık böyle rahatlıkla okuyabildiğim, rahatlıkla yazabildiğim ki hani yine çok iyi yani yazıyorum diyebildiğim bir şey de değilim ama bülten içinde yazabiliyor olmak, hani evet. O dille istediğim gibi oynayabiliyor olmak, hiçbir kalıbımın olmamış olması, istediğim kelimeleri kullanabiliyor olmak büyük bir özgürlük. Ya yani gerçekten şu an hep bana soruyorlar hani nasıl böyle motivesin diye. Şey diyorum, bu yüzden motiveyim. Çünkü şu an bir alanım var. Özgür bir alanım var yani. Nasıl mutlu olmayabilirim ki? İstediğim zaman biraz öyküleştirebiliyorum. İstediğim zaman daha teorik ya da işte daha böyle akademik bazı şeyler ekleyebiliyorum. Hani ne akademik ne romantik yani her şey olabildiği bir yapı var şu an.
Evet.
Bu podcast'le birlikte çıkan bültenin içinde. O yüzden çok teşekkürler söylediklerin için. Buradan ilk kitabına geçebiliriz bence. İlk kitabın Kaplumbağaların Ölümü. 2017 yılında yayınlanmış. Ben şunu fark ettim ilk kitabını okurken. İçinde o kadar ateş, sıcak, üşümek kelimeleri var ki şey dedim yani ben acaba ateşten atlamaya mı başladım ya farkında olmadan. Hani son kitabımı okuyorum acaba hani bir dakika ya falan deyip böyle tekrar kapağa baktım. Sanırım senin bu bu kelimeler özelinde, başka kelimeler de tabii ki ama bu kelimelerle ayrı bir bağın ve böyle şeyin var. Şimdi Marmaris'te olmanla biraz acaba bir arada olabilir mi diye düşünmeye başladım. Yani sıcak bir iklim sonuçta.
Ya çok sıcağı ve yazı seven bir insan değilim. Ve sevmediğim şeyleri de ürettiklerimin içine dahil etmekten hoşlanıyorum. Çünkü onları göz ardı etmek istemiyorum. Sevdiklerimizle belirgin olabildiğimiz gibi sevmediklerimize de belirgin olabiliyoruz çünkü. Hıdır Elez'i çok seviyorum o ayrı hani ateşten atlamanın genel konusunda ama sıcağı hiç sevmiyorum. Ve Kaplumbağaların Ölümü'ne yaz ortasında bir güzelleme öyküsü var ama aslında hiçbir güzelleme değil. Yani orada illerden beslenmeye çalıştım. Evet tabii ki coğrafya çok etkili. Bu yadsınamaz bir şey. Coğrafya doğduğumuz yer, büyüdüğümüz yer daha doğrusu. Ve yetişkinlik döneminde hayatımıza devam ettiğimiz yer. Benim bunlar değiştiği için aynı çizgide giden şehirlerde olmadığı için bu tabii ki benim eserlerime çok fazla yansıdı.
Ya ben burada aslında şunu da sormak istiyorum. Biz Y kuşağının böyle bir şeyi var. Ben mesela işte 20'lik bülten var Aposto içinde onu da okuyorum. Onda da böyle alıp başını gidenler diye bir kısım var. 20'li yaşlarında ya, üretim yapan yani her alan var içerisinde. Ama mesela o kadar ya onu okumayı özellikle çok seviyorum. Çünkü orada bir böyle beklememek üzerine, hızlıca aksiyon almak üzerine, böyle hayata dair, geleceğe dair hep bir şeyler yapmak üzerine olan insanlar görüyorum. Yani genelleme yapmıyorum ama birkaç konu böyleydi. O zamandan beri şunu düşünüyorum mesela. Bizim Y kuşağı da hep böyle aslında biraz geçmişle bağ kurup, evet. İlk o aile evindeki şeyler üzerinden bir üretim yapıyoruz. Ki ben de öyleyim bunu. Hani şey görmüyorum. Sana de böyle denk geldiği için konuşmak istiyorum bunu. Ya aile evinde üretememek diye de bir şey var. Hani değiştirmenle birlikte şehir değiştiriyorsun. Tek başına İstanbul'da yaşamaya çalışıyorsun. Ya bunlar da aslında üretimini etkileyen şeyler. Geliştiren bir yandan zorlaştıran şeyler. Ama üç kitabında da gördüğüm şey zaten aslında bunlardan beslendim ve bunları yazdığım. Senin bununla ilgili söylemek istediğin bir şey var mıdır?
Şöyle, aile evinde üretememek diye bir şey tabii ki var. Zaten bence birey olabilmemiz için ilk savaşımızı kesinlikle ebeveynlerimize veriyoruz. Ebeveynlerimiz olmayabilir. Yani olmamasıyla da bir savaş veriyoruz. Yani her şekilde o ebeveynlik bir olgu olarak bizim birey olmamızdaki en büyük engellerden biri bence. Çünkü onu aşamadığımız, o adımı atlayamadığımız sürece gerçekten kendimizin tam olarak ne istediğini, nereye varmak istediğimizi bilemiyoruz. Ama o ilk savaşı başarılı bir şekilde verdikten sonra tabii ki çok hasar alınıyor bunu verirken. Ondan sonra kendimize tanışmaya başlıyoruz. Ama daha yeni başlıyoruz o zaman. Ve evden çıkmak, üniversiteye gitmek bence tam olarak evden çıkmak olmuyor. En azından benim hayatım için olmadı. Çünkü hem ekonomik bir bağın sürmesi, hem yaş küçüklüğü ve o yani 18 yılın sırtına yüklediği o değerleri bir anda şehir değiştirerek bırakabilmek imkansız. Bunun da ağırlığı ve aslında her iki tarafa çekilmesi. Gerçek özgürleşme bir kişinin tüm temel ihtiyaçlarını gerçekten kendi başına karşılayabilecek pozisyona geldikten ve ebeveynle olan o ilişkiyi bağımlılıktan ziyade sadece bir bağ döndürdüğünde gerçekleşiyor. Bu üretkenliği tabii ki etkiliyor. O zincirler koptuğunda özgür hissediyorsunuz. Sınırlarınız var çünkü artık. Yani bir bireysiniz ve kendi sınırınız var. Ebeveyn de olsa orayı geçemeyeceklerini nasıl bir ebeveynle mücadele ettiğinize göre tabii ki değişir. Mücadele diyorum bak yani ne kadar enteresan bir savaş hali. Ama o dengeyi kurduktan sonra da gerçekten güzel bir ilişki oluyor.
Çok doğru. Bu da yine çok güzel birkaç gün önce üzerine böyle bununla ilgili ayrı bir bülten dahi çıkabilir dediğim bir şeye geldik. Çok güzel. Şunu da söylemek istiyorum senin söylediğine ek olarak. Ben de mesela geçen şunu düşündüm. Bizim kuşağımız aslında zengin olmayı hayal etmiyor. Bizim kuşağımız ekonomik özgürlüğü hayal ediyor. Hani evet. Şey var, ekonomik özgürlük için aylık kazanmamız gereken miktarın fazla olması aslında yine ülke ekonomisiyle alakalı bir şey. Hani biz böyle sürekli zengin olup her ay böyle tatil yapmayı planlayan bir kuşak da değiliz. Bizim kuşak mesela çalışmayı çok aslında hani zaten kutsallaştırıyor. Çalışmayı çok seviyoruz. Evet. Çalışabilmeyi çok önemsiyoruz. Buradan emek üzerinden para kazanabilmeyi çok önemsiyoruz. Ama şey diyoruz hani emeğimin karşılığını alabileyim ve bir yandan kendime de yetebileyim bir şey var bizim kuşakta. O yüzden Z kuşağıyla bazen bu noktada böyle farklılaşıyoruz gibi. Çünkü onlar da ister istemez şeye çok ya doğdukları yılla da alakalı biraz. Daha kolay para kazanabildiğini gördükleri için direkt o modelle başlamak istiyorlar.
Bir bu de böyle... şöyle bir şey var. Hı-hı. Biz o kadar maruz kalmadık bazı şeylere. Onlar seçeneklere de çok maruz kalıyorlar. Ve yani nerede büyürseniz büyür, Y kuşağı için şöyle bir şey var. Bir şey vardır kırmızı alırsın. Bir de onun sarısı vardır. Hani ikisi arasında kalırsın ama şimdi insanlar 20 farklı çeşidin arasında kalıyor. Bu kadar bolluğun içinde bu kadar farklı şeyleri üretmeye çalışsa da aslında birbirini tekrar eden şeyleri nesil de gördükçe otomatik olarak nasıl daha hızlı ve kolay, daha az efor sarf edip daha çok para kazanabilirim odaklanmalarını ben normal buluyorum. Çünkü bu kadar çok şeye biz de maruz kalsaydık mutlaka bize de aynı şeyler olurdu ki biraz böyle hissediliyor bile yani bizim kuşağımıza bile birazcık dokunabiliyor.
Çok doğru söylüyorsun. Katılıyorum. Ya kesinlikle var böyle bir şey. Zaten hani Z kuşağını anlayabilmek istediğim sebebim de bu. Hani yani bir noktada iletişim kurabilmek için niye böyle düşündüklerini anlamaya çalışıyorum ben de sürekli. O yüzden söylediğin çok doğru. Ya ben bu kaplumbağaların ölümüyle ilgili bu sorum komik de gelebilir. Gerçekten bilmediğim bir şey olduğu için ya böyle bir alaka kurdum ve dedim ki ben galiba böyle bir şey var ve ben bilmiyorum. Hani
acaba hadi bakalım çok merak ediyorum.
Şimdi bu kaplumbağa İsmet konusu evet. Var ya kitabın içinde. Ya bu bana adamların şarkısını hatırlattı.
Kurbağa ve İsmet.
Evet ya ne oluyor burada böyle bir hikaye var benim mi haberim yok nedir?
Ya bilinçli hiçbir bağ yok. Hatta o şarkıyı acaba bunu yazarken dinlemiş miyimdir ondan bile hiç emin değilim. Ama bunu bana biri söylediğinde dur bakayım bir dinleyeyim dedim. Aa evet dedim. Ya dinledim bilinçaltımda kaldı kurbağa ve İsmet'i birleştirdim diyeceğim. Ama hayır İsmet ismi de çok bilinçli bir şekilde seçilmiş bir isimdi. Yani başka bir hikayeden çıkıp gelen bir isimdi. Kaplumbağa benim en sevdiğim hayvanlardan biri olduğu için ve evini sırtına taşıdığı için hani bu metafor üzerinden ilerliyor ve çok yavaş. Sebebi aslında biraz da şu, hani denk gelmişiz. Adamlara dinliyorum bu arada. Enteresan olmuş yani denk gelmesi. Hani bilinçaltıma işedi diyeceğim ama altı dolu aslında hani bu taraftaki kaplumbağa ve hani İsmet ilişkisinin. Şimdi ben Marmaris'ten İstanbul'a taşındığımda küçük bir yerdesiniz ve Eskişehir'de okudum. Yani orası da aslında o kadar büyük ve karmaşık bir yer değil. Ve belirli yerlerinde yaşadığınızda o Marmaris'teki yaşama hissini alabiliyorsunuz Eskişehir'de de. Burada geldiğimde şeye çok şaşırdım ya. İnsanlar dedim ne yapıyor ya? Bu ne telaş? Siz ne yapıyorsunuz? Sakin olun. Hani bu yolda çarpıyorlar. Söylediklerini tekrar etmiyorlar. Yani bir şey sorduğunda, ikinciyi sorduğunda suçlu hale geliyorsun. Çok hızlılar, koşuyorlar ve ben dedim ben bir kaplumbağayım burada. Yani hakikaten burada kendimi kaplumbağa gibi hissediyorum. Çünkü ben yavaşım. Çok yavaşım onlara göre. Daha sindirerek yaşamaya çalışıyorum. Görmeye, duymaya, hissetmeye çalışıyorum. Tabii ki artık öyle değil. İstanbul'da beni değiştirdi. Ama asıl olay buydu. Yani o küçük şehirden büyük bir metropole geldiğimizdeki karşılaştığımız şaşkınlık. Kaplumbağaların ölümü bir şaşkınlık kitabı. Ben öyle söylüyorum. Benim ilk buradaki yaşadığım şaşkınlığı anlatan bir kitap. Mesela onun ilk öyküsü, perde öyküsünde ben ilk defa bir pencerenin başka bir pencereye bu kadar yakın bir şekilde baktığını ve insanların da tüm o mahrem anlarını birbirinin ismini bile bilmeden bizzat gördüğünü İstanbul'da deneyimledim. Daha önceki yaşadığım hiçbir yerde pencerelerin başka pencerelere bu kadar yakın en azından bakmıyorlardı ve çok garip geldi. Yani ben komşumun bornozunun rengini biliyorum. Sabahları kahve içtiğini biliyorum. Ne bileyim canı sıkıldığında perdeyi açmadığını biliyorum ama adını bilmiyorum. Yani bu o büyük şehir içindeki en büyük yalnızlığın çok somut bir çıktısı gibi geldi bana o. Ve perdenin bir anda kapandığında karşındaki tüm iletişimi kesmesi, o örtü öznesi üzerinden yürümeye çalıştım. Komple aslında o kitap yaştan büyük şehri kucaklayan kasabadan gelen tatlı bir kızın değişim ve çok şaşkınlık kitabı diyebilirim.
Ya iyi. Bu arada şunu düşündüm. Bir an böyle sorguladım. Ben de tekrardan kontrol ettim. Kurbağa aslında şarkıdaki kaplumbağa değil. Ama yine de evet. Hani onu böyle bir anımsat sana. Yani bunu ilk soran ben değilim o zaman. Doğru evet, anlıyorum.
Ya da 3 kişi bunu bana sordu.
Çok iyi, çok iyi. Benim gibi detay manyağı insanlar var. Çok sevindim şu an bunu duyduğuma. Son söylediklerin de çok önemli. Ve kesinlikle şey de var. İstanbul'da ben de mesela şeye çok şaşırıyordum. Toplu taşımada ki o yalnızlık ve kendini sürekli koruma ihtiyacı, sürekli bir böyle bir savaşın içinde oluyor olma ihtiyacı. Yani metrobüste 4-5 sene geçirmiş biri olarak hani herkesin sadece varacağı yeri düşünmesi. Gerçekten böyle yangın çıksa, metrobüs bozulsa ya da herhangi biri bayılsa hani biz bir sana yardım edelimin dışında herkesin düşündüğü ilk şey geç kaldı. Geç kaldık. Ya ben neye geç kalıyoruz yani? Nedir bu kadar? Hani bir insan bayıldığında bile geç kalmak düşünecek kadar neye geç kalıyor olabiliriz diye düşündüğüm şey. O yüzden...
Pardon bir şey sorabilir miyim diye durduran insanlar var ya, onu her seferinde durup bir şey soracaklar çünkü niye yardımcı olmayalım diye bekleyip işte onlar bana uzun uzun hikayelerini anlatıp böyle sabrımın geçtiğini biliyorum. Yani o kadar çünkü insan odaklı yaşayan biriyim. Tabii ki İstanbul'da bazı şeyleri öğrendim artık ama biri bana bir şey sorduğunda yanıt vermemek ya da dönüp gitmek çok büyük bir kabalık. Yani bu yapılmaması gereken bir şey. Ama burada herkes böyle. Ve sen yani ister istemez o gürültüden dışlanan ve dışarıda duran taraf haline geliyorsun. Ve çok kalabalıksın ama çok yalnızsın. Yani bu çok klişe olabilir ama İstanbul için çok gerçek bir şey.
Aynen öyle. Çok güzel özetledin. Teşekkür ederim. Buradan ikinci kitabına geçmek istiyorum. Homologlar Evi de 2 yıl, yani bu kitabından 2 yıl sonra çıkmış bir kitap. Şunu çok merak ettim. Hatta şöyle söyleyebilirim. İlk kez bir kitap için böyle bir cümle kurdum. Ben normalde dijitalle, yani bir dijitalden hep böyle basılı okumayı tercih eden, seven ve böyle bir insanım. Ama yani Homologlar Evi bitince şunu söyledim. Bunun kesinlikle dijital olması gerekiyordu. Yani şey dedim, ilk kez bir kitap için bunu söylüyorum gerçekten. Ya bu dijital bir şey olsaydı sanki böyle daha rahat ve daha böyle nasıl söyleyeceğimi bilemedim ama böyle hani içindeki renklere her şeye dair daha böyle ulaşabileceğim bir kitapmış gibi geldi. İlk kez bir kitap içinde böyle hissedince çok farklı oldu benim için.
İletişim aşamasında matbuya geçtiğimde elemek zorunda kaldığım çok şey oldu. Yani çünkü matbuya uyduramadık benim istediğim şeyleri. Yani yapabildiğimiz kadarını oraya aktarabildik. Bu tabii ki bir sınır çiziyor. Ama işte mesela çok deneysel bir kitap olarak yorumladı birçok kişi. Ama aslında bunun çok muadili var yurt dışında. Hani Türkiye'de ekran fotoğrafı koymak bence deneysellik değil. Çünkü şu bir gerçek. Bu kitabı savunurken, anlatırken ilk önce şunu söylüyorum insanlara. Gramofondan mı müzik dinliyorsunuz? Hayır. Hepiniz Spotify'dan ya da YouTube'dan müzik dinliyorsunuz. Ya da işte bir yemek tarifi yaptığınız, yani aradığınızda anneannenizin, babaannenizin ya da artık kiminse onun tarif defterlerinden mi bakıyorsunuz yoksa gerçekten YouTube kanallarından mı bakıyorsunuz? Şimdi bu bizim hayatımızın gerçeğiyken ben günlük hayatımda Spotify'dan müzik dinleyip YouTube'dan yemek tarifleri bakan biriysem bunu neden öykülerin içinde kullanmayalım? Ve bunu yaparken bu niye çiğ veya yanlış olsun? En büyük kriterim buydu bu kitapta. Çok dijitalleşiyoruz. Hepimiz yani yaptığım iş de zaten değişmesiyle birlikte bu kitabın da çok ciddi bir etkisi oldu. Çünkü ben de dijitalle ister istemez daha iç içe oldum. Şu an mesela seninle bu yayını yapıyoruz ama bana bir sürü mail geliyor. WhatsApp'tan insanlar yazıyor. Şimdi burası özel bir an. Şu an başka bir şey yapıyorum ama bölünüyorum sürekli. Sürekli bana bir taciz var. Bu şimdi komşum kapımı zorla çalıp Fatma Nur çık işte bir şey söyleyeceğim demesiyle bana 10 tane mesaj atılması arasında ben hiçbir fark görmüyorum. Aslında bu o dijital dünyanın eleştirildiği bir kitap. Ne kadar çok hayatımızda olduğunu gösterdiğimiz ve buna müsaade ettiğimizde de ne çok şeyi kaybedebileceğimizi ama sınırlarında da yaşadığımızı, gerçekten hayatımızı ne kadar da kolaylaştırdığını göstermek istediğim bir kitap ve tweet atıyoruz. ebeveynlerimizle, annemizle, babamızla, sevdiğimiz insanlarla WhatsApp'tan konuşuyoruz. Kimse mektup göndermiyor. Bunlar çok gerçek ve onu orada neden görmeyelim? Çünkü bence Türkçe buna çok açık. Edebiyatta da bunları görmek gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu yaparken de o, çünkü ben bir okuyucu olarak haz almaktan, okuduğum şeyden haz duymaktan çok çok önemserim bunu. Bunu da kaybetmeden yapmayı en çok hedeflediğim şeydi. Umarım hedeflediğimi yapabilmişimdir. Tabii ki çok daha iyileri var. Her zaman olacak. Ama bu gösterilmesi gereken bir şeydi bence. Ve tabii o bir de şey de var. Hani Kaplumbağalar ölümündeki o şaşkınlık, artık biraz daha İstanbul hayatına alışılmış. O telaşın içine dahil olunmuş. Bu sefer de neredeyim? Evin neresi? Biraz aslında ev temelinde olan bir kitap. Ben nerede yaşıyorum? Burası gerçekten evim mi? Evimi buldum mu? Yoksa hala aramam mı gerekiyor? O şaşkınlığı atıp biraz daha artık bu hayatın ve bu yaşam tarzının sorgulandığı bir kitap haline geliyor. Aslında tabii ki de çok fazla otobiyografik esintiler var. Ne kadar kurgu içine yerleştirilse de ben bir kitap okuduğumuzda bir yazarın %60'ını 70'ini görebildiğine inananlardanım.
Benim de ilk kez kendimden bu kadar bahsettiğim bir bölüm oluyor bu arada. Muhtemelen bu kadar benzerlik olmasıyla da alakalı. Şu kitapta evet. Yani bunu da çok, bu kadar tesadüfe çok şaşırdım. Senin böyle yani sanat tarihi diyeyim, yani tablolardan hastalıklara dair yazdığın bir seri var bu kitap içerisinde. Evet. Ve benim üniversitedeyken bölüm dışı aldığım ve kendimi çok üretken hissettiğim bir dönemim vardı. Böyle bir dersim vardı. Bir tıp, yani tıp hocasının, bir doktorun böyle sanat, şey, bilim tarihi ve etik dersi vardı. Ben de almayı çok istemiştim. Gittim, hani dersi aldım ve böyle şeydi bizde. Bu tarz tablolardan hastalıklara dair bilgileri, dataları çekmeye çalıştığımız çok ilginç, çok üretken ve böyle her bölümden insanların olduğu, böyle herkesin baktığında çok farklı detaylar gördüğü ve tekrar söylüyorum, benim de kendim gerçekten en üretken hissettiğim dönemlerden biriydi. Ve kitabın içinde onu görünce böyle ya, o yıllarıma gittim. Senin buna değinmiş olman bir kitabın içinde beni böyle çok şaşırttı, yani bir öykü kitabın içinde buna yer verilmesi. Çünkü bu gerçekten çok besleyen bir şey. Hani tablolardan bunu bulup bununla ilgili bir öykü çıkarmak. Benim de atarım sana. Bizim orada bir ödevimiz vardı ilk böyle vize ödevinde. Benim seçtiğim de böyle Güney Amerika'da özellikle bu verem salgınıyla birlikte olan bir dönemde bir işçinin karısını kaybetmesinin böyle resmedildiği bir tabloydu. Ve benim dikkatimi çeken ilk şey başucundaki 3 tane fotoğraf çerçevesi olmuş bu tabloda. Ve hani ona çok fokuslanmıştım. Hani şey demiştim, durum çok kötü, bir işçi ailesi, yani bütün yırtık, bir çarşaf, her şey hani o şekilde resmedilmiş. Belki yani sosyoekonomik durum çok kötü. Ama aileye ve birlikteliğe o kadar önem veriliyor ki başucuna 3 tane fotoğrafı çerçeveleyip asacak kadar önemli. Hani bunun evet. Üzerine hocayla çok konuşmuştuk. Hani bu çok güzel bir detay vesaire diye. Senin de bu detaylardan bir öykü çıkartman, bunu içine koymak beni çok mutlu etti. Senin bir hikayen var mı böyle? Neden bunlar orada? Onu çok merak ettim.
Şöyle, aslında bu tablolarla karşılaşmam gerçek. İstanbul'daki bir hastanede yani bir iki tabloyu sonradan kendim ekledim ama sanırım Picasso'nun tablosuyla karşılaştım ve inanamadım. Dedim ki zaten insanlar buraya vücutlarında, sağlıklarında bir problem olduğu için geliyor. Ve biz hasta olan birinin başında bekleyen işte rahibe ya da kimse, hemşire, onların resmedilmiş halini ve olabildiğince soluk benizli, belki ölmek üzere. Çok enteresan yani normalde hastanelerde olabildiğince iç açıcı işte çiçekler, çayırlar, güneşler, böyle ikonlarla dolu resimler olması gerekirken bunu görünce çok şaşırdım. Ve bunun üzerine yazmak istedim. Çünkü böyle bir hastane içinde bütün resimlerin böyle olduğunu düşündüğümde ne hissederdim dedim. Ve o dönemde sanat tarihi okumaları çok yapıyordum tabii ki amatör olarak. Onun da ciddi bir etkisi var. Hani o kitabın, yani bu kitapta bunun ve yansımamda. Sert bir tesadüften yola çıkarak oluştuğum bir öykü. sanat tarihi okumalarını da yapıyordum o dönemde. Tabii ki amatör olarak yapıyordum. Ama onlar okuduğum ve tablo okumaları, daha doğrusu resim okumalarını biraz olsun keşfettiğim zamanlar, zaten bu öykünün ilk oluşturulmaya başladığı zamanlara denk düşüyor. Hem o hastanedeki gerçek bir tesadüf, hem de o dönemde sanat tarihiyle çok fazla ilgilenmem yani bu öyküyü bu noktaya getirdi diyebilirim.
Çok benzer bir hikayeymiş aslında bizimkisi de baktığında. O yüzden bunu böyle yakalamış olmaya mutlu oldum şu an. Dediğin çok doğru ya. Yani benim de hastanede çok uzun yıllar geçirmiş biriyim ve aslında o duvarların boş olduğu hastanelerdeydim ben de. Her gittiğimde şey diyordum ben, hani böyle biraz iç şeyler mi olsa dediğim bir şeydi. O yüzden şu an çok mutlu oldum.
Çok beyaz yani, evet temiz görünüyor ama beyaz tutar beni mesela. İlk defa 18 yaşında kar gördüm Eskişehir'e gittiğimde ve her yer dizimize kadar kar, her yer bembeyaz. Ben hayatımda bu kadar beyaza maruz kalmamıştım ve midem bulandı, başım döndü. Oluyormuş bunlar gerçekten de, kar tutması diye bir şey varmış. İnsanlar böyle o karın yansımasından baş dönmesi ve mide bulantısı yaşamamak için gözlerinin altına siyah, İşte ne denir artık onlara, boya sürüyorlarmış. Çok kötü olmuştum ilk beyazla karşılaştığımda, ki karı çok görmek istiyordum. Bir de yani o beyazla olan mücadele de aslında başka bir hayatımın başka bir yılında yaşadığım ve yine bu öykü içinde o hastane beyazıyla birleştirdiğim bir metafor oldu.
Bu da okuyucuya yansıyor diyerekten artık ateşten atlamaya geçebilirim. Şimdi bilmeyenler için şunu söyleyebilirim. Benim ilk Apostol'daki ilk bülten konuğum Hakan'ın Kimlikler ve Komşuluklar kitabının editörü Fatma Nur Kaptan oğluydu. Yani kendisiydi. O yüzden şu an aslında şunu sormak istiyorum sana. Sen bir editör olarak, bu doğru biliyorsam, editör olduktan sonra, yani bir kitabı editledikten sonra, editörlük yaptıktan sonra çıkan ilk kitabın. O yüzden de şunu merak ediyorum. Editör olmanın bu kitabı yazarken ya da bu kitabı yayıma hazırlarken zorlandığın noktalar oldu mu? Çünkü bununla birlikte şöyle bir sınır karmaşası yaşadığını düşünüyorum ben. Editör olmak, okuyucu olmak, yazar olmak, bunlar birbiriyle çok bağlantılı ama çok farklı. Ve bunlar arasındaki o sınırı sen nasıl korudun? Sınırları nasıl çizdin? Belki de koruyamadığını düşündüğün noktalar oldu. Var mı böyle deneyimlerin?
Şöyle, yani aslında editör olma hedefinde değildim. Hiçbir zaman olmadım. Hakan çok yakın arkadaşım biliyorsun. O rica etti ve ben de hem Hakan'ın öykülerini sevdiğim, hem onunla yani bu olmamış Hakan diye gönül rahatlığıyla söyleyebileceğim ya da bu çok güzel olmuş, hani bak bunu şöyle yapalım, beni yanlış anlamayacağını bildiğim biri olduğu için editörlüğünü kabul ettim diyeyim. Öğretici bir süreçti. Bence zor bir süreç. Tüm editörlere gerçekten çok büyük saygı duymamız gerekiyor. Çünkü mesela ben şunun çok gelgitini yaşadım. Şimdi yazarım, editörlük yapıyorum. Her yazarın, yani ben olsam şöyle yazardım dediği nokta vardır. Ama editörlükte bunu söyleyemezsiniz. Çünkü siz bunu sadece yönlendirebilirsiniz. O da belirli bir çerçevede ve zaten editörün, yazarın yazısına böyle baştan aşağı değiştirilecek müdahalelerde bulunmasına ben de çok hani karşıyım ve hep böyle bir duruş sergilediğim için bu konuda bunu zaten yapmam imkansız bir şey. Bu tabii sizi zorluyor. Mesela Hakan'ın bir öyküsü, ben de bu öykü biraz daha uzun olmalıydı. Mesela çok ısrar ettim ama bana şunu dedi, bu öykü benim için bu kadar. Burada bitmesi lazım olayım. Çünkü o anlatıcı, yazar o. Son sözü o, kesinlikle o söylemesi gerekiyor. Şimdi bunun birazcık gelgitleri ve zorluğunu tabii ki yaşadım. Ama keyifli de ve öğretici de bir süreçti. Tabii ki üçüncü kitabıma yansıması da şöyle oldu. Daha önce kendi editörlüğünü her zaman yapmaya çalışan biriyim. Ama tabii ki bu tam anlamıyla hiçbir zaman gerçekleşmez. Gerçekleşmemeli de, çünkü gerçekten editörün gözüne çok ihtiyacımız oluyor. Bu kesinlikle unutulmamalı. Sadece birazcık daha yani yazdıktan sonra, hani tamam dedikten sonra editör gibi düşünmeyi Hakan'ın kitabında deneyimleyebildiğim için bunu bir de kendi kitabımda deneyimleyeyim dedim ve evet bunun kendimce de güzel dönüşlerini aldım. Ama mesela şu an bile dönüp baktığımda hala ateşte atlamak için hani keşke şunu şöyle yapmasa mıydım dediğim şeyleri fark edebiliyorum. Bu güzel bir şey bu arada. Bu olmalı. Bu soruya bu şekilde yanıt verebilirim. Hem öğretici oldu hem de zor bir süreçti. Hani bir daha editörlük yapar mıyım? Yani yine kitabı çok sevmem gerekir diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda da hani böyle yakın iletişim kurabileceğim biri olmalı. Kendimi iyi ifade ettiğimde karşı tarafta bir tereddüt bırakmayacak birisi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada zaten böyle büyük bir kariyer hedefim yok. Belki hani bir derleme kitabı olabilir, araştırma metinleri olabilir. Mesela bu konuda editörlük yapmaktan keyif alırım ama yazarla birebir çalışmada edebi kaygı güden eserle biraz çekincem var.
Teşekkür ederim. Ya böyle üstelikle paylaştığın için bunu. Ya bence editör olarak da başarılı iş çıkardığını düşünüyorum. Ben özellikle Hakan'ın kitabı özelinde bunu söyleyebilirim. Ama işte ben de bunu merak ediyordum. Yani çünkü bazen bir şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Bu sınırlar birbirine...
Evet. Başkalarında belki olmuyordur ama ben biraz daha duyguların hissetmeyi sevdiğim için orada o karmaşayı yaşayacağım en başından da biliyordum zaten. Aslında başta kabul etmememin sebeplerinden biri de buydu. Ama güzel bir iş çıktığı için ortaya ben de çok mutluyum. Hani Hakan'ın kitabında da editör olduğum için gerçekten hem heyecan duydum hem de gerçekten arkasında durabileceğim bir kitap olduğu için de çok mutluyum yani.
Şahane. Buradan Hakan'ı da tekrar böyle anmış olayım. Şunu soracağım şimdi yine yayıncılıkla ilgili bir şey aslında. Şimdi senin 3 kitabın da yani 3 kitabın da farklı yayın evinden çıktı.
Evet.
3 kitabın da kapak tasarımı farklı bir şekilde yapıldı. Burada yayın evlerini karşılaştırmaktan hani bahsetmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Yani son kitap özelinde mesela çok merak ediyorum. Bu kapak tasarım sürecinde nasıl iletişim kurdunuz? Senin bu 3 kitabında da editörle mesela senin Ateşten Atlamak'ta bir editör yok ama dizi editörü Cem Alpan mesela. Hani onunla iletişimin nasıldı?
Dizi editörü Cem Alpan ama kitabın editörlüğünü de Cem Alpan yaptı. Ve benim için gerçekten çok öğretici, güzel bir süreçti. Çok şey kattım kendime o süreçte. Daha önce de hani çalıştığım editörlerde gerçekten hani çok keyifle çalışmıştım. Ama bu kitabım için çok daha öğretici oldu diyebilirim. Kapak içinde şöyle homologlar evinde Umut Durmuşoğlu ile çalıştık. Umut da benim hani arkadaşım. Aynı zamanda zaten ama kitap kapağı niyetiyle tanışmıştık onunla da zaten. Sonradan daha yakın olduk. Üzerine çok çalıştık. O hikayeyi çok sevdi. Ve tam benim zihnimdeki şeye göre bir görsel çıkardı ortaya. Üçüncü kitap için bu kadar detaylı bir çalışma tabii ki olmadı. Çünkü hani Umut benim arkadaşım olduğu için biz onu uzun uzun üzerine çalışarak hani ilerletmiştik süreci. Ama Ateşten Atlamak için yine tabii ki yönlendirmelerimiz oldu. Sonuçta ben yine de gayet memnunum, gayet güzel oldu. Sadece hani Umut'la çalıştığımız kadar üzerine çok fazla çalışmadık. Çünkü homologlar evinin kapağında mesela küçük detaylar var. O çizim hem bir kalbe benziyor hem bir aslında seruma benziyor. Ve orada ağaç damarları gibi kalp damarları var ve biri mesela biri tıkalı. Çünkü Giardino di Rose'un artık kalbi eskisi gibi atmayacak. Mesela böyle küçük tatlı şeyler eklemiştik oraya. O yüzden o kapak da benim için çok kıymetli.
Evet yani o detaylar bence de çok fark ediliyor. Can yayınlarından çıktığı için bunu özellikle sormak istedim. Çünkü Long Creative hani kapak tasarımlarıyla ödül alan bir yer. Ben hani siz bu süreçte gördüğüm kadarıyla zaten aslında birkaç briefleşmeyle halletmiş. Ve hani evet, güzel bir üretim evet. Çıkartmış oldunuz. Çok iyi.
Aynen öyle oldu. Birkaç örnek, birkaç tane de çizim örneği ile ortaya yani renk hani bu olsun diye rica etmiştim ve onu kullandılar. Hani o da güzel oldu. Ve gayet sindi.
Şahane. Ya bu çok önemli bir şey ya. Her şeyiyle içine sinmiş bir şeyi artık sunabiliyor olmak. Hani olduğu kadar deyip bırakmamak ve böyle o içine sinen haline gelebilecek kadar sürekli detaylar üzerine düşünüyor olabilmek çok, çok kıymetli. O yüzden böyle söyleyebildiğin için bence çok kıymetli ve önemli bu.
Kesinlikle bir de görsel sanatlara düşkünüm. Zaten kendim amatör çizim ve tasarımlar yapıyorum. Bu sebeple de yaklaşımım her zaman hani çok farklı oluyor. Daha yaratıcı bir şeyler, daha O bir orijinallik görmek istiyorum genelde. Bu bilinçle de yaklaşınca zaten hani briefler de çok doğru bir şekilde veriliyor ve sonuçta tatmin edici oluyor.
Çok doğru. Ben sona yaklaştım. Son bir sorum şu var. Normalde sorduğum bir soru değil ama birkaç gündür aklımda olan bir kelime ve böyle sen de yazar olduğun için sana da böyle sorup iletim kaydında da bu ara benim kafamı kurcalayan bir şeyi böyle kayda geçirmiş olmak istiyorum.
Tamam.
Sabah kelimesi sende ilk ne çağrıştırıyor?
Sabah kelimesi bende kesinlikle özgürlüğü çağrıştırıyor ve tekil alanı çağrıştırıyor. Çünkü ben sabahları çok erken uyanan herkesten kimle yani evi kiminle paylaşırsam paylaşayım. 6.30'da uyanan ve o herkesin uyanma saati yaklaşırken ki o tekil zamanı kendimle değerlendirmekten çok mutlu olan biriyim. Çok üretkenimdir ben sabahları. Yani gece mesela 12'den sonra benden hiçbir şekilde iş olsun, proje olsun, eğlenmek dışında hiçbir şekilde hayır gelmez. Çünkü kapatıyorum kafamı ama sabah çok dinç oluyorum. Tüm üretimim zaten kitap sürecinde de böyle. Tüm üretimim sabah gerçekleşiyor. Tüm düzeltmelerim, zihnim çok açık oluyor. O yüzden sabahın bendeki yeri çok ayrı. O yüzden en sevdiğim zamanlar o kimsenin ev halkı uyanmadığı ama benim tekil olarak uyandığım ve kendime vakit ayırdığım o zamanlar.
Vay be, bende de tam tersi çünkü. Herkesin uyuduğu an bende biraz böyle özgürlük başlıyor gibi oluyor. Gece oluyor bu da, o yüzden. Bu da muhtemelen yine böyle aile evinde yaşadığım zamanlara giden bir alışkanlık ya da artık oradan kalan bir şey olabilir diye düşünüyorum ben de. Başka sorum yok. Gerçekten çok keyifli. Kendim için de kendimden en çok bahsettiğim podcast oldu diyebilirim.
İşte de çok keyifliydi.
O yüzden eklemek istediğim bir şey var mıdır diye sormak istedim.
Eklemek istediğim bir şey, yani çok güzel bir yayındı. Benim için de yeni ve keyifli bir tecrübe oldu. Başka konularda da hani sadece kitap ve edebiyat üzerinde değil. Hani o kadar başta heyecanlanmıştım ama şimdi böyle hani bu işte olur ya konuşuruz bir sürü konuda konuşulurmuş diyor insan. Çok isterim. Ve senin yolculuğun da bence çok kıymetli. Birbirimize bu noktada üreten insanlar olarak değer verip birbirimizin elinden tutmak bence zaten çok önemli. Çünkü gerçekten çok farklı bir dönemde yaşıyoruz. Ama ben kendi adıma bu çalışmanın için olabildiğim için çok mutluyum.
Üretim kaydından seni konuk aldığı için çok mutlu. Bundan emin olabilirsin. Çünkü dediğin gibi olabildiğince alan açmak, her disiplinden, her alandan, her düşünceden insana alan açabilmeye çalışıyorum ben de. O yüzden teşekkür ederim tekrar katıldığın için. Dinleyenlere de bir sonraki podcast'te görüşmek üzere diyorum.